sen olsaydın.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla bir kez daha sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, bir kez daha diyerek söze girdiğimiz 16. programımız, 16. haftamız bu haftaki birlikteliğimiz. Yani sizlerle bu programda 15 haftayı, yaklaşık 3,5 ayı geride bırakmış olduk. Sen Olsaydın programında, programımızın girişinde, jeneriğinde de zaman zaman dillendirdiğimiz, zaman zaman da bizzat kendimizin de program içerisinde ifade etmiş olduğumuz üzere, diyoruz ki hayata farklılıklarıyla tutunmaya çalışan ya da toplumun farklı yönlerini yeterince anlayamadığı insanların yerinde sen olsaydın ne yapardın? Evet, bu sen olsaydın sorusuyla programımızı şekillendirmeye, bütünlemeye çalışıyoruz. Her hafta farklı konular ele almaya çalıştık bu amaçlar çerçevesinde ve bu amacımız ve konumuzla yol alırken sizlerle dakikalar ilerlerken bu program esnasında zaman zaman aralara serpiştirdiğimiz spotlarımız olmuştu, cümlelerimiz olmuştu ki bunlar aynı zamanda bizim kırmızı çizgilerimiz, aslında programımızın kırmızı çizgileri. Acımak yerine anlamak için her şeyden önce sen olsaydın programı ve yine yalnızlaştırmak yerine bir arada yaşamak için, ötekileştirmek yerine anlamak ve anlaşılmak için, tabii tüm bunlarla birlikte ötekinin gözüyle bakıp görebilmek için sadece sempati değil aynı zamanda empati için diyerek çıktık yola. Aslında hani en genel ifadeyle sen olsaydın programı neyi amaçlıyor dersek, sen olsaydın programı kendimizi farklı durumda olan insanların yerine koyup olaylara onun penceresinden bakmayı, yani onunla empati kurmayı amaçlıyor. Hangi programları ele aldık? Şöyle geriye doğru bir dönüp bakarsak, en son geçen haftadan geçmişe doğru uzanırsak, kanser hastası olmak dedik, otistik olmak dedik, farklı fiziksel görünüme sahip biri olmak dedik, şehit ya da şehit yakını olmak dedik, sağlık çalışanı olmak dedik, kadın olmak dedik. Kimi zamanda nasıl bir eş olurdunuz diye sorduk ya da sevgini nasıl gösterirdin diye sorduk. Sen olsaydın sevgini nasıl ifade ederdin? Bazen insanlık halleri, hemen hepimizin başına gelebilecek insanlık halleri, bazen hastalıklar, rahatsızlıklar ya da çeşitli engel gruplarına dair durumlara, farklılıklara, hallere işaret edebiliyordu bunlar, bu konularımız. Bazen de aslında hepimizin bir şekilde yaşadığı ya da yaşayacağı durumlar, örneğin yakını vefat eden biri olmak, görme engelli olmak, genç ya da ergen olmak, yaşlı olmak ve ilk konumuz da gurbetçi olmaktı, hatırlayacağınız üzere. Programımızı sürekli takip eden dinleyicilerimiz belki bu konu başlıklarının her birini, bu programların her birine dair bazı anekdotları, bilgileri belki şöylece bir hızlıca hatırlamış oldular kendi zihinlerinde. Hatırlayacaksınız, demiştik ki TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak yurt dışına yayın yapan bir radyo olmamız hasebiyle, TRT'nin yurt dışına yayın yapan radyosu olması hasebiyle istemiştik ki Sen Olsaydın programında ilk konumuz sizlere seslenişimizle doğrudan alakası olsun. İşte bu sebeple gurbetçi olmaktı ilk konumuz. Ama ilk programımız tabii bir tanışma programıydı. Program içeriğimizden, amaçlarımızdan bahsetmiştik. O ilk haftada, programa başladığımız Ocak ayının ilk haftasında ve o hafta hangi konulardan bahsedeceğimizi, konu başlıklarını sıralamıştık ama demiştik ki bu durumlarda belki oluruz, belki olmayız. Bu konuların her birine dair belki bir deneyimimiz olur ya da olmaz. Ama ortak olan bir husus var ki, hepimiz için geçerli olan bir durum var ki, o da insan olmak demiştik. İnsan olma ortak paydasına dair de zaman zaman geriye dönüp atıflarda bulunduk ilerleyen programlar, konular çerçevesinde. Bu arada saymış olduğum bu konu başlıkları içerisinde şu konuyu kaçırmıştım dediğiniz bir program varsa, tekrar ya da dinlemek istediğiniz bir programımız varsa bunun için ne yapabilirsiniz? TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu internet adresine girdiğinizde ana sayfanın hemen üst bölmesinde podcast bölmesine tıklayın. Orada hali hazırda yayınlanan ya da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda geçmişte yayınlanmış olan bazı programlarımıza ulaşmanız mümkün olacaktır. Yandaki okları ilerlettiğinizde o programlardan Sen Olsaydın'a geleceksiniz ve Sen Olsaydın'a tıkladığınızda da geçmiş eski programlarımızı, yüklenmiş olan programlarımızı tekrar dinlemeniz mümkün olacaktır. Hani belki çok etkilendiğiniz ya da tekrar dinlemek istediğiniz ya da o hafta kaçırdığınız programlarımız varsa veya bir arkadaşınıza ya da eşinize, dostunuza tavsiye etmeyi düşündüğünüz haftalara dair bir takım programlarımız varsa yine onlara da bu hatırlatmayı yapabilirsiniz. Bunu da yeri gelmişken hatırlatalım istedik. Evet, Sen Olsaydın programında şöyle bir 15 haftaya dair genel bir değerlendirmede bulunduk. Gurbetçi olmak konu başlığını işlerken dediğimiz, kurduğumuz bir cümle vardı. Yaşadıklarınızı belki en genel anlamda özetleyen bir cümle. Doğduğun yere, yani vatanına gelirsin, gurbetçi olursun. Doyduğun, yani yaşadığın yere dönersin, yabancı olursun. İşte galiba sizin de yaşamış olduğunuz en büyük sıkıntılardan biriydi bu. Ama velhasıl gurbette ya da vatanda bir arada yaşamak için insanoğlunun şu hayat süreci içerisinde her halükarda hayalleri, umutları, hüzünleri, sevinçleri, çeşit çeşit halleri var. Acısıyla, tatlısıyla, sevinciyle, hüzünlüyle. Tüm bunlar aslında şöyle geçmişe dönüp baktığımızda karşılaştığımız anıların birikimi, ama geçmiş ve gelecek arasında bugünü kaybetmeyelim. Güzel bir eser dinleyelim, sonra bu haftanın konusuna geçiş yapalım müsaadenizle. Mustafa Cihat söyleyecek, dili geçmiş zaman diyecek. Geçmişe takılıp kalmayalım ama geçmişin anılarını da ara sıra yad edelim. Bunu da eklemiş olalım bu vesileyle.
Geçmiş zaman insanıyım, farkındayım halimin, ahvalimin. Ben dili geçmiş zaman insanıyım. Ne zaman otursak konuşsak dostlarla yeniden, anlatırız anlatırız o güzel günleri. Ne zaman otursak konuşsak dostlarla yeniden, anlatırız anlatırız anlatırız. Biz dili geçmiş zaman insanıyız. O günler güzeldi, o günler özeldi. Farklıydı, tatlıydı, anlamlıydı. O günler güzeldi, o günler özeldi. Farklıydı, tatlıydı, anlamlıydı. O zaman hatırlar hatırlı, sevdalar candı. Haktandı, candandı, vicdanlıydı. Ve daha birçok dı dı dı dı dı. Müzik.
Hürriyeti Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla birlikteliğimiz eserimizin ardından devam ediyor. Evet, zaman zaman belki geçmişe dönüyoruz, zaman zaman geleceğin kaygıları düşündürüyor ama arada bugün, bugüne es geçmiş olmayalım, anı yaşamayı ihmal etmeyelim diyerek hemen bu haftaki konu başlığımızı sizlere hatırlatmak istiyorum. Sen Olsaydın programında bu hafta yurt dışında çocuğu elinden alınan bir aile olmak konu başlığımız olacak. Ve yine her zamanki sorumuzu soracağız. Sen olsaydın, çocuğu elinden alınan bir aile olsaydın ya da ailesinden uzaklaştırılan bir çocuk, bir genç olsaydın, sen olsaydın ne yapardın diyeceğiz. Dinleyicilerimiz, gurbetçi olmak konu başlığını işlediğimiz hafta gurbetçi olmanın zorluklarından, sıkıntılarından da bahsetmiştik. Demiştik ki o gittiğin ülkede dil ve uyum sorunu yaşıyor olmak, kültür ve kimlik sorunu, ırkçı söylemler ve yabancı karşıtlığına muhatap olmak ve aslında tüm dünya genelinde yaşanan bazı sıkıntılar, işsizlik ve hayat pahalılığı gibi bir takım sorunlar da buna eklenince, evet, gurbetçi olmanın pek çok zorlukları, sıkıntıları var demiştik. İşte bu hafta bu sıkıntılardan, bu zorluklardan biri başlı başına program konumuz, konu başlığımız olacak. O da az önce bahsettiğimiz ve duyurduğumuz üzere yurt dışında çocuğu elinden alınan bir aile olmak bugünkü konu başlığımız. Çocukları çeşitli sebeplerle ellerinden alınan aileler var yurt dışında yaşayan aileler arasında. Bu çocuklar hangi gerekçelerle alınıyor ailelerden? Ailelerinden alınan çocuklar nerelerde kalıyor? Konunun hukuki boyutu, yaşanan hukuki süreç, bazen ülkeler arası diplomasi ve siyaset devreye girebiliyor, bazen medyaya yansıyan haberler bir sosyal baskı oluşturuyor ve haberin bu olayın bilinmesini, duyulmasını sağlayabiliyor. Tabii biz burada Sen Olsaydın programında sosyolojik bir vaka, yani yaşanmış gerçekler olarak bu olayları ele alıp oradan da işin psikolojik boyutları üzerinde biraz durmaya çalışacağız. İşin hukuki boyutu ve siyaset programımızın amaçlarının biraz daha ötesinde aslında. Dolayısıyla çocuğu elinden alınan bir aile o süreçte neler yaşar ya da ailesinden uzaklaştırılan bir çocuk ya da genç neler hisseder, neler yaşar? Biz konunun daha ziyade bu boyutu üzerinde durmaya çalışacağız. Her şeyden önce şunu söylemek gerekiyor ki velayet hakkı anne ve baba için çocukları ile yakın ilişki kurma hakkı veren son derece üstün ve kutsal bir temel insani hak. Bakın, bu cümlede tekrar tekrar altını çizmemiz gereken birkaç kelime var. Ne dedik? Her şeyden önce velayet hakkı kutsal, temel, insani ve son derece üstün bir hak. Anne baba için çocuklarıyla yakın ilişki kurma hakkı veren bir hak velayet hakkı. Velayet hakkının aileden alınması ve bir başka birime veya aileye verilmesi kararının mahkeme kararıyla olması ve bunun da çok sağlam ve geçerli gerekçelere dayanması gerekiyor. Peki yurt dışında yaşayan ailelerden ellerinden çocukları alınan kişilere baktığımızda, bu haberlere, bu olaylara baktığımızda olay gerçekten böyle mi yaşanıyor? Süreç gerçekten böyle mi işliyor? Aslında bakın, medya yoluyla Türkiye'ye yansıyan haberlere bakıldığında ya da konuyla ilgili hazırlanan raporlara göz atıldığında ne yazık ki bu uygulamaların gençlik dairesi denilen kurumlar tarafından yapıldığı görülüyor. Gençlik daireleri yurt dışında ebeveynlerin sorumluluklarını devlet adına denetleyen kurumlar. Gençlik daireleri çeşitli gerekçeler ileri sürerek çocukları ailelerin elinden alıyor. Peki hangi gerekçeler oluyor acaba bunlar? İsterseniz onlara bir göz atalım. Bakın bazen anne babanın boşanması bir gerekçe olabiliyor, bazen anne babanın işsizliği gerekçe olabiliyor, bazen anne ya da babanın veya her ikisinin çok ağır hastalığı sebep olabiliyor. Bunun dışında çocuk okulda başarısız ya da uyumsuzsa bu bir gerekçe olarak ileri sürülebiliyor. Hatırlayacaksınız yine gurbetçi olmak konu başlığını işlerken de ailelerin çocuklarının özellikle dil ve uyum problemi yaşayabileceğini bazen okul hayatlarında ve yine bazen bu uyum sorunu yaşayan çocukların zeka seviyeleri normal olduğu halde daha alt düzeydeki eğitim kurumlarına yönlendirildiğini, yerleştirildiğini ifade etmiştik. Peki tüm bu süreç uyum problemini çözüyor mu? Hayır. Çünkü çocukların etiketlenmesi ya da burada yapılan bir takım çifte standartların uygulanması aslında o dil ve uyum problemini çözmüyor. Dolayısıyla çocuğun okulda başarısız ya da uyumsuzluğu da çoğu zaman bir gerekçe olarak ileri sürülebiliyor. Bunun dışında yine sunulan raporlarda ya da yurt dışında yaşayan kişilerin kurmuş olduğu, derneklerin sunmuş olduğu bir takım çözüm önerilerinin de içinde olduğu bir takım çalışmalarda ve raporlarda özellikle Müslümanlara ve Türklere uygulanan ırkçılık ve İslamofobinin de zaman zaman altı çiziliyor. Müslümanlara uygulanan çifte standarttan bahsediliyor. Okullardaki yabancı düşmanlığı ve etiketlemenin de bunlara sebep oluşturabildiği ileri sürülüyor. Burada peki süreç nasıl işliyor, nasıl ilerliyor? Bakın aslında az önce dedik ya velayet hakkı temel bir haktır, kutsal, insani ve son derece üstün bir haktır diye. Ancak ne yazık ki çoğu zaman gençlik daireleri yeterli araştırma, inceleme yapmadan ya da az önce ileri sürdüğümüz bir takım mazeretlerden yola çıkarak ailelerden çocuklarını alabiliyor. Oysa ki orada bir arada yaşamı destekleyebilecek, sorunların çözümü için uygulamaya konabilecek bir takım tedbirler olabilir. İşte neler olabilirdi? Biraz da işin o boyutuna bakmak lazım. Ne olabilirdi? Neler olması gerekirdi? Her şeyden önce aile bütünlüğünün korunması esastır aslında. Çocuk, hangi çocuk olursa olsun, aile bütünlüğü içerisinde yaşadığı takdirde daha mutlu olacaktır, daha huzurlu olacaktır. Aile bütünlüğünün korunabilmesi ve o çocuğun aile içinde huzurla yaşayabilmesi için ne gibi tedbirler alınabilir? Asıl bu sorunun sorulması gerekiyor. Çocuğun aileden alınması durumunda kendi kültür ve yaşam tarzına en yakın akraba ve ailelere verilmesi, bunun soruşturulması. Eğer yakın akrabaları yoksa kendi kültüründen ailelere verilmesi, koruyucu ya da bakıcı ailelere verilmesi gerekiyor. Bu uygulamaya bakıldığında alınan çocukların ya barınma yurtlarına ya da gayrimüslim ailelere bakıcı, koruyucu aile olarak verildiğini görüyoruz. İşte burada da şöyle bir karşı çıkış var. Asimilasyon ve kimlik erozyonu, yani kendi kültürüne yabancılaşma oluyor ve bu çocuklar kendi kültürüne uzaklaşıyor, kendi dillerini, değerlerini unutuyor. Çünkü gayrimüslim bir ailede, hatta bazen eşcinsel bir aileye verdiği de görülebiliyor. Bunlar da medyaya yansıyan haberlerden de gözlemek, öğrenmek mümkün bunları. Aile ile alıkonulan çocuklar arasında sürekli şahsi ilişki kurulmasına imkan sağlanması gerekirdi, değil mi? Normalde ne olması gerekirdi? Eğer bir tedbir konulmuş ve tedbiren geçici olarak çocuk aileden alınmışsa bu durumda aileyle de ilişkisinin bir yandan devam etmesi gerekir. Çünkü bu geçici bir karardır, bir el koyma, geçici bir el koymadır, tedbiri bir uygulamadır aslında işin özüne bakıldığında. Peki gerçekten öyle mi? Ancak ne yazık ki öyle olmadığını görüyoruz. Geçici olarak algılanan bu sürecin sürekli hale dönüştüğünü, ailelerle görüştürülmediğini ve çocukların kendi ana dillerinin konuşmasının yasaklandığını, hatta süreç uzadıkça, yıllar arttıkça çocukların kendi ana dillerini unutmaya başladıklarını şahit oluyoruz yine bu haberlerde. Peki burada ne yapılması gerekirdi? Yine asıl önemli olan o soruyu soralım. Ailenin durumu sık aralıklarla kontrol edilmek suretiyle ailenin içinde bulunduğu negatif durum her ne ise, yani hangi gerekçeyle alınmış, maddi gerekçeyle mi alınmış, o zaman ailenin maddi yönden desteklenmesi, iş gösterilmesi, işe yönlendirilmesi ya da bir takım destek programların uygulanması gerekir aileye. Veya eğitim eksikliği, aile bilinci yönünde bir takım eksiklikler varsa bu konuda bazı kurslara yönlendirilmesi, eğitim programlarının sunulması gerekirdi değil mi? Yani eğer gerçekten çocuğun geleceği, iyi niyeti, sağlığı için bu uygulamalar yapılıyorsa, o halde bu süreç içerisinde, bu geçici süreç içerisinde bir takım gerekli yönlendirmelerin, tedbirlerin alınması ve bunların işlerliğinin sağlanması gerekirdi. Alıkonulan çocuğun kendi kültür ve kimliği açısından ana dilini konuşmasına imkan sağlanması ve demin de dediğimiz gibi kendi kültür ve yaşam tarzına yakın koruyucu ve bakıcı ailelere verilmesi gerekiyor. Çünkü uzun ve yorucu, zor bir yargı süreci devam ediyor. Aileler hakikaten bu süreçte maddi manevi çok yıpranıyorlar ve böylesi bir süreci kolaylaştırmak adına da ilgili birimlerin her birine aslında tek tek görevler düşüyor. Gençlik dairelerinde yine Türkiye kökenli uzmanların olması, bulundurulması, hatta ailelere aile danışmanlığı hizmetinin verilmesi, bununla birlikte hukuki ve psikolojik destek sürecinin başlatılması gerekir. Tüm bunlar bakın olması gerekenler. Çocukları gençlik daireleri tarafından el konulan ailelere bu gerekli tedbirler uygulanırsa o zaman çocuk tekrar ailesine dönecek ve aile bütünlüğü sağlanmış olacak ve çocuk olması gereken yerde en mutlu, en huzurlu şekilde yaşayabilecek.
Yalnızlaştırmak yerine bir arada yaşamak için.
Değerli dinleyicilerimiz, bakın bu süreç işlerken ileri sürülen mazeretlere bir göz attık. Bazen öyle oluyor ki gençlik dairelerinden uzmanlar geliyor. Örneğin ev ortamını uygun bulmayabiliyorlar. Belki aile nemli, rutubetli bir evde yaşıyor. Belki çok çocuklu ama dar bir evde yaşanıyor. Bakın burada aslında yapılması gereken nedir? Daha iyi bir ev göstermek ya da aileyi maddi anlamda desteklemek, işsizse iş bulmasına yardımcı olmak, aile eğitimsizse belki bir takım kurslarla, becerilerle aileyi bu noktada çocuk eğitimi konusunda donatmaya çalışmak. Bakın bunlar yapılabilecekken aile bütünlüğünün bozulması ve çocukların ailelerin elinden alınması gerçekten üzerinde durup düşünülmesi gereken bir husus. O aile çocuğu elinden alındığında neler yaşar? Varın bir düşünün, kendinizi onların yerine koyun. Aslında bu sözümüz gerek yurt içinden bizi dinleyen, gerekse yurt dışından bizi dinleyen bütün ailelere yönelik bir çağrı olsun. Gelin bir de o gözle bakalım. Hakikaten zor bir durum. Hakeza yine ailenizden koparılan bir çocuk ya da bir genç olarak kendinizi o çocuğun, gencin yerine koyduğunuzda birdenbire ailenizden kopartılıyorsunuz. Hiç bilmediğiniz, tanımadığınız bir aileye, bir bakıcı, koruyucu aileye ya da bir bakım yurduna, barınma yurduna veriliyorsunuz. Gerçekten çocuk ve genç için de, ailesi için de zor bir durum. Yine bazen ileri sürülen mazeretlerden biri şu. Bakın olayın biraz özüne inersek, örneğin genç kız gece arkadaşlarıyla gecenin geç vakitlerinde buluşmak istiyor. Ailesi kendi düşünce yapısı ve yaşantısı gereğince ve hepsinden de öte bir anne baba olarak o saati güvenli bulmadığı için izin vermiyor. Çocuğun kendi şikayetiyle kimi zamanda gençlik daireleri harekete geçiyor. Diyor ki ailem baskı uyguluyordu ve bunlar bir gerekçe olarak ileri sürülerek ya da komşuların kimi zaman şikayeti ileri sürülerek yine bu olaylar zinciri başlayabiliyor. Bunlar bizim buradan ve medyadan gördüklerimiz, duyduklarımız, bildiklerimiz, ayrıca zaman zaman çeşitli kişi ve kurumların raporları, mülakat ve söyleşilerinde geçen ifadeler ile bizzat ailelerin kendi beyanları. Eğer bir sorun varsa, bir sıkıntı varsa çocukla ya da gençle ilgili, o ailede kalması o çocuk açısından sıkıntı oluşturuyorsa, o halde sorulması gereken soru şu olmalı: bu sorun nasıl çözülebilir? Bu sorunu çözmek için ne yapabiliriz? Aileye nasıl bir destek sunabiliriz? O çocuğa ya da gence nasıl bir destek sunabiliriz ki yine o çocuk ya da genç huzurlu, sağlıklı, mutlu bir şekilde aile bütünlüğü korunarak bozulmadan o aile içerisinde hayatını sürdürebilsin. Bu noktada altı çizilen önemli bir husus var. Deniyor ki yurt dışında yaşayan ailelere bakıldığında, Türk ailelere bakıldığında, Türk ailelerin koruyucu ya da bakıcı aile olma konusunda yeteri kadar hevesli olmadıklarını, istekli olmadıklarını, bu konuda başvuruda bulunmadıklarını görüyoruz. Bu sebeple de gençleri başka ailelere vermek zorunda kalıyoruz. Yani başka kültürden, başka milliyetlerden, başka dinden ailelere vermek zorunda kalıyoruz deniyor. Evet, galiba burada biraz da bu hususun altını çizmek lazım. Buna dair yurt dışında yaşayan kimi dernekler, dernek başkanları, çalışanları, ailenizde bana da yer var mı projeleri başlatıyorlar. Bakın, bunlar güzel adımlar hakikaten. Türk ailelerini koruyucu aile olmaya teşvik eden bir takım çalışmalar, projeler var. Belki bu sorunun çözüm aşamalarından biri, ama sadece biri. Tabii bir de konunun şu boyutu var. Koruyucu aile olabilmek için 5 yıl sabırla bekledim diyen, örneğin Hollanda'da yaşayan bir yurttaşımız var. Yine gazetelere yansıyan haberlerden de takip edilebilir. Bu vatandaşımız 5 yıl sabırla koruyucu aile olmak için beklemiş, gerekli işlemleri, başvuruları yapmış, ama sıranın bana gelmesini büyük bir sabırsızlıkla ve merakla takip ederek bekledim diyor. Bu da üzerinde düşünülmesi gereken bir başka konu. Hakikaten insanın içini acıtan bir konu. Zor bir konu. Yaşanırken insanların hem aile olarak hem de çocuk ya da genç boyutundan bakıldığında gerçekten büyük acılar, sıkıntılar yaşayacakları bir konu. Hem psikolojik olarak etkilenecekleri, hem bugünlerini hem geleceklerini etkileyecek bir konu. Bizler de o halde şöyle dışarıdan bakıp onları anlamaya çalıştık belki bir nebze. Bunu ne kadar yapabildik, ne kadar buna vesile olduk bilemiyorum, ama onlar bu acıyı, bu hasreti bizzat yaşayanlar. Biz Sen Olsaydın programı içerisinde hayata dair bir takım farkındalıkları artırmaya çalışıyoruz. İşte bunu yaparken de bazen de başkalarının yaşadıklarına dair farkındalıklarımızı artırmaya çalışıyoruz. Bugün yurt dışında yaşayan bir ailenin, çocuğu elinden alınan bir ailenin yaşadıklarını biraz anlayalım çabasıyla, bu çağrıyla, bu seslenişle başladık birlikteliğimize bu programda. Az önce de dediğim gibi bunu ne kadar gerçekleştirebildik bilemiyorum, ama bir nebze de olsa katkımız olmuşsa, bir nebze de olsa bu sıkıntıyı yaşayanlara, evet sizin yaşadıklarınızı anlayabiliyoruz, sizin yaşadıklarınızdan haberimiz var, sizin yaşadıklarınıza, içinde bulunduğunuz duruma hakikaten bir takım haberler aracılığıyla ya da burada yaptığımız gibi örneğin bir radyo programı aracılığıyla sesinize ses katabilmişsek, sıkıntılarınızı duyurabilmişsek, ne mutlu bize diyerek belki sözü bağlamak gerekiyor. Evet, aile birliğinin bozulmadığı, ailelerin huzur ve refah içinde bir bütün olarak yaşayabileceği bir dünya coğrafyası, inanın tüm arzumuz sizlerin de bizlerin de. Çünkü aile yokluğunda, hani ailesi olmayan çocukları düşündüğümüzde, evet onlara bir aile ortamı oluşturulmaya çalışılıyor, ama ailesi varken bir çocuğun ya da gencin ailesinden uzak kalması hakikaten galiba daha da can yakıcı bir durum. Aile yokluğunda ise aile sıcaklığı verebileceğiniz sıcak bir yuva bir çocuk için ya da genç için vazgeçilmez. Hakeza anne baba için düşünüldüğünde de belki de şu dünya hayatında en kıymetli varlıkları çocukları. Hasretlerin son bulması, umutların her daim diri kalması dua ve temennisiyle yavaş yavaş birlikteliğimizin sonuna doğru da geliyoruz. Haftaya yine farklı konularla sizlerle birlikte olacağız, ama hep değişmeyen sorumuz şu olacak: sen olsaydın sen böyle bir durumda olsaydın ne yapardın, ne hissederdin, neler yaşardın? Bu hafta yurt dışında yaşayıp da çeşitli sebepler ileri sürülerek çocukları elinden alınan bir aile olmak konusunu ele almaya çalıştık. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce. Sürçü lisan ettiysek affola, haftaya görüşünceye, buluşuncaya kadar hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
Sen olsaydın.